Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, 3 girişimci ve ihracatçı, bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor.
Merhabalar, Binbir İş'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Seyman. Bu bölümde Instant Pot adlı işi inceleyeceğiz. Instant Pot çok amaçlı kullanıma uygun bir düdüklü tencere diyebiliriz. İstediğiniz malzemeleri içine koyduktan sonra çeşit çeşit yemek yapabileceğiniz türden bir tencere bu. Yoğurttan, kırmızı etten tutun da pilav ve sebze yemeklerine kadar birçok yemeği yapabiliyorsunuz. Instant Pot'u geliştiren kişi kendi çocuklarına sağlıklı yemekler pişirme amacıyla yola çıkmış ve daha çok beyaz yakalı çalışanlar için işten eve döndüklerinde hızlı ve sağlıklı yemek yapma imkanı sağlamak istemiş. Bunu da başarmış zaten. 2010'da piyasaya sürüldükten sonra 2011'den 2018'e kadar her sene satışları ikiye katlanmış. Birçok Amazon pazar yerinde bestseller, çok satan unvanını kazanmış. Ben daha dün baktım. Sadece Amazon ABD'de aylık satış tahmini 240 bin adet. Yani günlük 8 bin adet civarında satışı var sadece ABD pazar yerinde. Diğer ülkelerdeki satışlarını da, yani Amazon satışlarını da buna katarsak, aylık 500 bin adede yaklaşan bir satışı var sadece Amazon'da. Ve ürünün fiyatı varyasyonlarıyla beraber 65 dolardan 180 dolara kadar değişkenlik gösteriyor. Euro hesabımı ben yapamadım. Bu başarının sebeplerini ve kendimize çıkaracağımız dersleri konuşmak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum.
Evet, Burak Bey'e teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir giriş oldu. Burada biz bu konuyu düşünürken ben özellikle şöyle öğrendiğimi anlatayım. Yani İsrail'de bir müşterim var. Beyaz eşyada çalıştım ben ilk 7 sene. Ve biz dünyaya ihracat yapıyorduk gerçekten. Türkiye'de beyaz eşya konusunda dünyada iddialı. Hatta İngiltere'de Beko beyaz eşyada en iyi bilinen markadır. İsrail'deki müşteri...
Doğru, katılıyorum. Katılıyorum. Ben de öğrenciyken Beko'ydu bizim yurttaki bütün beyaz eşyalar.
Burada yani ben nasıl öğrendim? İsrail'deki müşterim Instant Pot Türkiye'de üreticisi var mı diye sordu. Sonra konuya vakıf oldum, biraz inceledim falan. İşte bugün nasip oldu bunu incelemek. Hem burada özellikle belirtmek istediğim şey şu, yani püf noktası olarak gördüğüm konu şu. Dünyada çok büyük üreticiler var. Arge departmanları, ya bunun için ayırmış muazzam bütçeler. Ama bir baba evde çocuklarına sağlıklı yiyecek verebilmek için aslında piyasada mevcut hiçbir ürün bulamıyor. Tabii burada Robert Bank, kendisi doktora sahibi, işsiz kalmış, evde çocuklara bakarken bu problemi başkalarının da aslında yaşadığını, hissettiğini görüyor. Kendi birikiminden bir para ayırıp böyle bir ürün geliştirmek istiyor. Kanada'da telekom sektöründe 14 yıl çalıştıktan sonra bu finansal kriz sebebiyle işsiz kalıyor. Çocuklara bakmaya başladığında da aslında sağlıksız yiyecekler yediklerini ve bütün beyaz yakalıların koşuşturmadan aslında çocuklarına istedikleri yiyecekleri veremediklerini görüyor. Kendi buna çözüm üreteyim derken ya burada sadece Türkiye'deki Arçelik veya büyük markalarımızdan bahsetmiyorum. Burada Avrupa'daki Westinghouse veya yani milyar dolarlık firmaların böyle bir problemi görüp bir ürün geliştiremediği alanda hem cesaretle kendi tasarruflarından bir ürünü prototipi çıkarmak için yola çıkıyor. Ki mesela en çok röportajlarından biri de bu düdüklü tencerenin bu tehlikeli kısmını bu ürünü de tolere ediyor. Birkaç ürünü bir arada koyuyor. Şimdilik şöyle kapatayım. Herhangi bir girişimci bir problemi tespit ettiğinde ve bunun da ortak payda da aslında sorun olduğunu gördüğünde burada bir fırsat olabileceğini ve belli bir sermayeyle geliştirdikten sonra da pazara sunulabileceğini hayal eder. Ama herkes burada belki para kazanmak. Ama bizim burada anlattığımız resmen bir imparatorluk. Rakamları tekrar üzerinden geçeceğiz. Tek bir ürünle Amazon'un da ihracatın da kaldıraç gücüyle nerelere geldiğini göreceğiz şimdi yani. Burada Burak istersen biraz daha rakamlardan konuşalım veya Kadir senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben tabii donanım gördüğüm için donanım olunca buradaki mühendislik başarısı nedir? Şimdi pazarlama başarısı çok iyi. Çocuklarım sağlıksız besleniyordu. Onlar için daha iyi bir alternatif gerekiyordu. Tabii pek çok pazarlama başarısı var. Ürünü yerleştirme başarısı var. Ama hakikaten tencere de işe yaramak zorunda. Yani gerçekten diğer tencereler yerine bunu almak işi nasıl başarıldı? Orada mühendislik olarak, tam olarak teknik olarak neyi çözüyor? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü bir yandan şöyle bir şey var. Çok yemek yapma ustası değilim. Hatta hiç bilmiyorum. Yani yumurta kırmaktan ileri hayatımda gidemediğim için. Bir tencerede ne özellik olması gerekir? Hangi tencere iyi pişirir, hangisi kötü pişirir konusu çok bilgim yok. Ama burada şey var. Ben düdüklü tencere dedim. Niye dedim? İşte hani... Aslında mucizevi bir alettir ama bir yandan da adı o kadar talihsiz konmuştur ki ve insanların radarına yeterince iyi konmamıştır. Çok daha hızlı pişirmeni sağlar gerçekten de zaman kazandırır. Yani o varken niye öbürünü kullanasın? Her şeyi hızlı pişirmek varken niye yavaş pişiresin? Daha az enerjiyle pişirmek varken niye daha çok enerjiyle pişiresin? Tabii ki de düdüklü tencereyi kullanabildiğimiz her an kullanmamız lazım.
Burada söyleyebiliriz. Oraya da giresiye kadar ondan bahsedeyim. Sorunun asıl sahibi bu işin kurucusu olduğu için ilk ürünü de zaten kendi çocuklarıyla beraber geliştirmişler. Yani çocuklar üzerinden yaptığı yemeğin tadını, işte keyfini, lezzetini tatmış. Ona göre bir değerlendirme yapmış. Uzun süre hani hiç kimseye duyurmadan, satışa geçmeden uzun süre prototip aşamasında bu ürün geliştirilmiş. O süreçte ne olduğunu açıkçası ben araştırdığımda bulamadım, öğrenemedim. Ancak soruna sahip birinin bu ürün üzerine çalışması, ürün zaten son kullanıcıya sanki böyle tam bizlik bir forma dönüştürülmüş gibi getiriyor. Orada öyle bir artı var.
Benim gördüklerimi söyleyeyim. Burada bir kere save timing diyor. Yani zaman ve programlanabilirlik var ürünün üstünde. Burada Beyaz Caka'nın evde yani düdüklü tencereyle aslında yemek pişirmek belli bir zaman onunla vakit geçirmek hani koydun sonra takip ediyorsun falan. Ya burada bir kesinlikle zaman avantajı sunuyor. Kendi de zaten söylüyor bunu.
Diğeri de diyebilir miyim? Aha. Aslında hani hem kısa sürede pişiriyor yemeği hem de öngörülebilir bir sürede pişiriyor. Yani siz 20 dakikayı set edip yani ayarlayıp gittiğinizde 20 dakikanız yine size ait. Yani o 20 dakikada pişiyor ama siz başında beklemiyorsunuz. Yani işte çevirmekle, döndürmekle, yerini değiştirmekle uğraşmıyorsunuz.
Zaten burada problemlerin ben hemen şuradan anlatayım yani. Problemleri burada listeliyor kendi ilanında da. Bir kere hızlı pişiriyor ve zamandan tasarruf var. İkincisi burada iddia ettiğine göre ve yorumlara göre de lezzetli. Yani piştikten sonra ürünün lezzetli olduğunu belirtiyor.
Ya gerçekten iyi pişmiş bir şey de gerçekten sindirmesi kolay olunca otomatikman lezzeti iyice ortaya çıkıyor. Zaten ne kadar iyi pişmişse o kadar lezzetli oluyor. Ve bu alet gerçekten pişiriyor yani. Bir de anladığım kadarıyla kapağı hava geçirmiyor. Yani bayağı basınç üretebiliyor içeride. Çünkü aynen, buradaki menüsünden mesela onu gördüm. Pressure level diye bir buton var. Yani bayağı zaten düdüklü tencere özelliğini zaten barındırıyor. Basınçla 100 derecenin çok daha üstüne çıkartarak pişirebiliyor. Artı elektronik olarak sıcaklığı kendisi takip ettiği için gerçekten tam istediği sıcaklığa çıkabiliyor. Ondan sonra cıma dolayısıyla her seferinde aynı lezzeti ve içinde mesela şey vermiş, et diyor burada, et koyduysan buna bas, işte tohumlu şeyler koyduysan buna bas, çorba için buna bas falan. Bu da içinde hazır sıcaklık ve basınç programını barındırdığı için gerçekten yani bayağı muazzam bir şeyi çözmüş. Burada iddia ettiği şey bir de easy to clean olayı da gerçekten yani vurucu. Diğer şeyleri zaten siz de söylediniz. O yüzden de yani bayağı konu çözülmüş.
Ya bir de şöyle güvenlik benim yani düdüklü tencere deyince bu kendi tıs tıs tıs sesi var. Sürekli bir düdüklü tencere patlama yani böyle bir şeyi olur. Kafalarda korkusu olur yani. Bunu kendileri anlatırken de yani bu ikisinden uzaklaşacaksınız ve hani bunun sorunu yaşamayacaksınız diye anlatıyorlar. Hı-hı. Advanced Safety Protection kastı bence yeni nesil güvenlik sistemi eklenmiş buraya. Bence kullanıcısına veya tüketicisine bu güveni hissettiriyor. Arkasında tabii doktoralı bir designer, üretici, mühendis var. Ek olarak yine kapasite sanırım piyasada mevcut tencere, düdüklü tencerenin üstünde. Çünkü 6 kişilik yemek yapabiliyor. Aslında bir önemli kısım da burada kaçırdık. Multi-cook diyor. Yani birden fazla yemeği aynı anda pişirebiliyorsun. Onu nasıl yaptığını açıkçası ben
onu bilmiyorum. Ben de anlamadım.
Onu ben de bilmiyorum. Emin değilim. Aynı anda birden fazla yemek pişirmiyorum muhtemelen. Ara koyarak ardı ardına pişirebilirsiniz demeye çalışıyor sanırım. Bu arada
steamer özelliği sayesinde. Steamer özelliği var ya, kap üstüne kap koyuyorsun. Kap üstüne kap koyuyorsun. Okay. Onun sayesinde yapıyormuş.
Bir alt tarafta hazne var. Ben videolarını da inceledim. O easy to clean özelliği de oradan geliyor. Tek bir haznesi var. Bütün temizlemeniz gereken o. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz.
Evet, o da müthiş.
Bir de şöyle bir durum var. Biz şu an bu ürünün bayağı gelişmiş bir versiyonunu inceliyoruz. Hani 2016'da çıkan versiyon sanırım bu. Hı-hı. En çok satan versiyonu Instant Pot Duo 7-in-1. Yani 7-in-1. Şu an hani 10-12 tane falan türü var bunun. Novası, Palası, büyüğü, küçüğü, 3 kişilik, 6 kişilik, 9 kişilik. İlk günden beri aslında temel değerleri değişmemiş. Yani zaman bakımından size avantaj sağlıyor. Kafa rahatlığı sağlıyor. İstediğiniz yemeği özellikle fonksiyonlarını seçtikten sonra size bir dakika çıkarıyor. Ve siz hani o ürünü bırakıp, yemeği pişmeye bırakıp işinize devam ediyorsunuz. Geldiğinizde yemeğiniz tam sizin istediğiniz gibi istediğiniz ayarda pişmiş ve sağlıklı bir şekilde hazır oluyor.
Şimdi ben araya girmek istiyorum. Çünkü şimdi biz bir ürünün reklamını yapıyoruz devamlı. Ne kadar faydalı, ne kadar güzel falan. Ve burada aslında tabii ki ürün faydalı olmak zorunda. Onu sağlamış ve gerçekten de faydalı. Ama bu faydayı sağlamak için Elon Musk'ın hani roketleri böyle dik bir şekilde düşürmeden indiriyor ya. Dünyanın en büyük çabası ya o. Yani ileri bir mühendislik harikası yani. Ve onu dik indirene kadar bir sürü de dünya kadar para, zaman ve enerji harcamak zorunda kalıyor ya. Ama burada öyle bir hikaye görmüyoruz. Burada da çok ciddi bir fayda var insanlık için. Ama basit bir şekilde sağlanmış o faydalar. Hali hazırda ben burada mesela ısıtıcı denen şey zaten çözülmüş bir şey. Ütünün içerisinde rezistans kullanılan her yerde ısıtma teknolojisi çözülmüş yani. Fırınların içinde de var, mikrodalgaların da işte ızgaraların içerisinde falan var. Elektrikle ısıtma. Almış o hazır şeyi, sadece ona bir form vermiş. Elektrikli ısıtmayı. Ondan sonra işte sızdırmaz kapaklar, işte düdüklü tencere dediğimiz şey, contaları bunları falan zaten var. Almış onları, burada yine takmış bir takım işte basınç sensörüdür, elektrik sıcaklık sensörüdür, bunların hepsi var. Başka cihazlar da var. Ben bu üründe o yüzden yeni bir çığır açmadan ziyade piyasada zaten ucuzlamış, standartlaşmış pek çok komponenti yeniden yeni bir amaçla bir araya getirmeyi görüyorum. Biraz böyle Lego parçalarını tasarlamak değil ama Lego parçalarıyla yepyeni bir ev yapma kabiliyeti görüyorum. Ve bu işte aslında bu heyecanlandırıyor. Bu biraz da bu yüzden bunu konuşuyoruz gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum?
Şöyle bir bakış açısı getirebilir miyim? Fast food, yani adı üstünde hani hızlı tüketim ve başladıktan sonra sadece bütün piyasaya ele geçirmek değil, artık bir kültürün parçası. Yani adı üstünde fast food. Ve biz hepimiz fast food'un hem dünyada hem Türkiye'de sağlıklı, yani göreceli olarak sağlıklı olmadığını biliyoruz. Burada anahtar cümle şu: fast food ama düdüklünün içinde. Yani aslında insanların hız talebini bu sefer sağlıklı bir formda ve evlerinde sunuyor. Bu görüldüğünden bence çok büyük bir pazar. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor.
Evet, yani sırf Amerika'daki satışları kaç adetti? Muhtemelen
200 bin adet. Satış tahminim. Bizzat dün kendim baktım. Bu şu an baktığımız liste üzerinden. Orada varyasyonlar da var zaten. Alt tarafta size ve style ikisini de görebilirsiniz. Toplamda hani bütün varyasyonlarla beraber 240 bin adet satıyor. Yani günlük 8 bin adet satışı var bu yönü. Bugün evet. ABD'de günde 8 bin tane satıyor 24 saat içerisinde.
Yine hesabı yapalım o zaman şimdi. 8 bin tane satıyorsa şuradan bir tanesi evet. 80 dolardan çarpın işte 8 kere 8 64. 640 bin mi yapıyor? 640 ne yapıyor ya, hesaplayamadım.
Benim hesap makinemden dün en son satış tahmini kalmış. Onu bir sileyim, bakacağım.
80 çarpı 8 bin, 640 bin dolarlık günlük cirosu var. Sırf Amerika'da çarpı 365'ten yılda 230 milyon dolarlık tek başına Amerika'da ciro yapıyor. Tabii ki dünya kadar etrafa komisyonları falan da var. Bunun maliyeti inanılmaz düşürülmüş yani. Tabii bu kadar adetlere çıkınca çok ciddi maliyet düşürmek de mümkündür.
Şimdi daha offline marketler öyle söyleyeyim yani. Bunun target'ı, best buy'ı, onları daha hiç hani hiç bir yerden onları öğrenemediğimiz için ben direkt Amazon verilerini söyledim.
Yani ya, o zaman bir tencere şey söyleyeceğim. Yani Avrupa Amerika satışları falan da var ya, yani 500 milyon yarım milyar dolarlık yıllık satış mı konuşuyoruz yani bir düdüklü tencereden?
Evet. Bir düdüklü tencere.
Yani rakipleri falan da var bir de bunun rakipleri de vardır, muadilleri de vardır, yok mu yani?
Şöyle patentle korunan bir kısmı var.
Ya patent, matent, Allah aşkına her şeyin patenti kırılıyor, bunun mu kırılmayacak Allah aşkına, ne var ki bunda?
Ben şunu ekleyeceğim, ben dün bayağı araştırdığımda bu ürünün başarılı olduğundan hemen sonra büyük üreticilerin de aynen buna benzer, bunun kopyası bir ürünle. Hani patent kısmını bizzat kopyalamıyorlar ama fonksiyon itibariyle işte zaman avantajını öne çıkaran, lezzetli ve sağlıklı fonksiyonları içeren ürünler geliştirmişler. Ama şöyle bir durum var. Bu ürünü geliştiren kişi ilk gün zaten soruna kendisi sahip olduğu için en iyi çözümü üretebilmiş. Ve ardından da hani ufak bir sır var. Amazon'dan gelen her yorumu bizzat bu işin kurucusu, CEO'su okuyormuş her yorumu. Yani neyi sevmişler, neyi sevmemişler, neden sevmemişler, orada neyi iyi yapabiliriz, ya çok mu ısınıyor, ses mi çıkarıyor?
Nerede? Yorumları okuyalım bir, Amazon'daki yorumları da bir bakalım. Çünkü yorumlardan kaç yorum gelmiş? Mesela burada 71 bin rating, 4.5'da yıldız alınca tabii olay şey olmuş. Hepsini okuması kaç, ne kadar sürer? Her birine bir dakika verse.
Sonrasında şöyle olmuş. Hani ilk 2-3 sene her yorumu okumuş. Tabii orada biraz da işte artık iş büyüyor, onun keyfiyle okuyor. Evet. Ama daha sonra şu an, şu zamanlarda artık işin böyle inanılmaz boyutlara geldiği zamanlarda sadece olumsuz yorumları okuyarak kendilerine ders çıkarıyorlar.
Evet.
Yani neyi kötü yaptık? Kötü yaptıkları şeyleri çözüyorlar ve oradan inovasyon çıkarıyorlar. Yoğurt yapma özelliği var bu makinelerin. Hani belirli olanların, yani iyi büyük olanların, son iki modellerin. Mesela yoğurt yapma ihtiyacını, insanların yoğurt talebini yorumlardan keşfetmişler ve bu şekilde geliştirmişler.
Evet. Ama Allah aşkına bunu da söylemeye gerek, yani bu çağda tabii ki de müşteri geri dönüşünü birinci yapacaksın ve tabii ki de şirketin CEO'su oturup yorum okuyacak. Başka Hayır. ne yapacak zaten yani? Onu da onu yapmayan mı kaldı? Onu yapmayan mı var? Yapmıyorsa yuh ona yani.
Evet var Kadir, yani şimdi o kadar bu şimdi şöyle yani eğriyi teraziyi doğru yapalım. bizim Türkiye'de aldığımız hizmet dahil, Avrupa'da alınan hizmetler dahil, müşteriyi en üst sıraya koymayan birçok üretici var. Buna da şahit oluyoruz zaten. Ama benim burada söylemek istediğim, müşteri yorumlarını bir Ar-Ge, kendini geliştirme, inovasyonunun devamı olarak görüyor ve daha çok memnun müşteriyi, daha çok pazarda yaşayan memnuniyeti artırıyor. Bir önemli notum, unutmadan onu söylemek istiyorum. Aslında kendi ürüne başladığında normal bildiğimiz geleneksel elinde çanta ve elinde ürünle etrafına satmaya çalışıyor.
Klasik pazarlama usulü.
Ama ve böyle, kaç yılıydı böyle, bu kaç yılında oluyor bu olay? Aşağı yukarı biliyor musunuz? Hangi yıllarda
yani
çıkıyor?
Yani Amazon'a giriş benim notlarımda 2010 civarı ama bakmak lazım. Yani ilk ürettikten sonra iki sene falan kendi gelenekselde bu işi çabalıyor ve iyi gitmiyor o zaman. Hı-hı. Yani Amazon'u bilinçli seçmiyor veya hani interneti, e-ticareti, e-ihracatı bilinçli seçmiyor. Sonra buraya Amazon'a koyduktan sonra Amazon'da hem Amerika'ya hem dışarı bunu satmaya başladıktan sonra olay komple değişiyor. Yani bir ürünün kaderi buradaki kaldıraçla değişiyor yani.
Evet.
Dijital içerikle, dijital gönüllülükle değişiyor. Burada bir katkı yapmak istiyorum. Hani buradan kendimize ne ders çıkarabiliriz babında bir okuma yaptığımızda, hani zaten Kadir abi bahsetti, müşteriyi dinlemek, müşterinin ne istediğini anlamak önemli. Zaten bunu yapmalıyız. Ama burada bir aşama ileri gittiğimizde şunu görebiliriz aslında. Bu ürünün üreticisi müşterisini Amazon'daki yorumlarıyla tanıyor. Ve şu an Amazon'daki bu içerik sadece bu ürünü üreten, bu ürünü satan kişiye ait değil. O içeriği herkes görebiliyor. Yani siz gidip bir ürün üretmek istediğiniz zaman veya bu yani bir rakip ürününüzü bulduğunuz zaman Amazon'da, benim rakip ürünümün eksikleri nelermiş veya neleri iyi yapmış, hangi konuları sevilmiş, hangi özellikleri sevilmemiş, müşteri ne istiyor, Amazon'a girip bakabiliyorsunuz. Yani bugün siz ürünü üretmeden veya rakip ürünün sizin çözdüğünüz sorunu çözen rakip ürünü üretmeden direkt müşteri feedbacklerini ilk elden toplayabiliyorsunuz.
Diğer müşterilerin diğer ürünler için yazdıkları şeyler bir mirastır. Hepimiz için de açık kaynaktır. Oraya bakarak ürün geliştirmek paha biçilmez bir değerdir konusunda da hani size güzel bir şey attı.
Ben de yani onu söyleyecektim. Yani ben bunu net bir şekilde eğitimlerinde söylüyorum. Amazon açık kaynak bir ürün kütüphanesi. Yani dünyada hiçbir yerde, başka bir yerde bulamayacağınız kadar fazla ürün var ve o ürünlerin her birinde yüzlerce, binlerce yorum var. Yani siz bir ürün geliştirmek istediğiniz zaman bugün müşteri ne istiyor? Doğrudan girip Amazon'a bakın ve sayfalarca içerik var. Buradan çıkaracağınız önemli çıkarımlar bile sizi belki birkaç sene, belki birkaç ay direkt önden başlatır. Hatta biz de bu yorumları daha hızlı analiz edebilmek için bazı araçlar kullanıyoruz.
Aslında burada şöyle konuyu toparlayayım. Biz bir probleme çözüm bulmuş, sonra da rakamları beraber inceledik ve bunlar zaten official yani ortada. 100 milyon dolarlardan bahsediyoruz.
Yılda 500 milyon dolar demek de bence sorun yok yani rahatlıkla. Şu anda tamam, sayılar onu söylüyor.
500 milyon dolar diyelim. Yılda 500 milyon dolar yapamayan ve ben 30-40 yıllık beyaz eşya üreticileri tanıyorum. Hem evet, Türkiye'den hem dünyadan. Dolayısıyla yani girişimciliğin ve global düşünmenin ve problem çözmenin ve hatta bunları Kadir'in söylemiyle Lego parçalarını birleştirerek yapmanın ne kadar büyük getiriye sahip olabileceğini görüyoruz.
Evet.
Türkiye'de beyaz eşya konusunda inanın çok üretici vardır. Sizin aklınızda bir fikir olsa bunun prototipini Türkiye'de de geliştirebilirsiniz. Kısa bir örnek olarak da şunu söyleyeyim. Sanırım bizim dünyaya sunduğumuz bir ürün de Türk kahve makinesidir.
Evet, doğru. Bir ara onu mu konuşsak? Ayrı bir bölümde mi yapsak? Şimdi mi konuşsak?
Aynen, aynen. Başka bir günde onu inceleyelim.
Arçeliğin terbiyesi değil mi?
Paralelde bir ürün geliştirme olduğu için bunu da belirtmek istedim. Belki yine farklı açıdan baktığımızda farklı bir ürün arkadaşlar geliştirebilir, bizler geliştirebiliriz. Onun için zihnimizi ve vizyonumuzu açık tutmamız iyi olur. Bin bir işi dinlememiz çok iyi olur.
Evet, yani benim de her hafta sayenizde ya biraz daha iyi düşünmek lazım, biraz daha farklı düşünmek lazım. Biz daha farklı düşünmek derken o kadar da belki de çok büyük bir problemi çözmüyoruzdur. Küçük bir problem bulmuşuzdur, onun için fazla uğraşıyoruzdur. Belki de daha büyük bir problem bulmamız ve daha az uğraşarak çözeceğimiz ama çok da büyük bir problemi çözeceğimiz şey için biraz daha emek vermemiz lazım. Bunu hızlı geçiyor herkes. Birinci aşamayı, yani ürünü, problemi bulma kısmı çok hızlı geçiyor. Sonra yıllarını, belki 10 yıllarını o problemi çözmek için harcıyor. Ama bir de bakıyor ki çözüyor, çok uğraşıyor, çözüyor da çok büyük bir problem değilmiş. Ve yine dediğin gibi bu tencereyi geliştirmek için harcadığı enerjinin 10 katını harcayıp bunun binde birini kazanamıyor. Çünkü problem yeterince güçlü değil. Daha büyük problemler var. Ha, bazı problemler de ama Elon Musk'ın yaptığı gibi roketi tersine indirmek gibi zor çözmesi problemler. Onu da kastetmiyoruz. Problem büyük olsun ama çözümü işte bu tarz Lego gibi hazır komponentleri bir araya, değişik şekilde bir araya getirerek, yeni bir konfigürasyonla ortaya çıkartarak hazır bir şeyi çözmek, yani problemi öyle çözmek çok değerli, çok kıymetli.
Ben kapatırken şunu tekrar etmek istiyorum. Biz bu işe başlarken bin bir işte girişimci olmanın aslında bir problem çözmek ve bunun günlük hayatın içinde keşfedebileceğimiz sorunları paraya çevirmek olduğunu söylemiştik. Bin bir işte de inşallah bundan sonra yine aynı yakalayabildiğimiz örnekleri paylaşarak hep beraber bu alandaki zihin haritamızı daha da genişletelim.
O halde bin bir işin 6. bölümünü bu şekilde sonlandıralım.
Diğer bin bir işte bakalım neler neler konuşacağız, merakla bekliyorum.
Evet, ben de heyecanlıyım işin gerçeği.
Keyifli bir sohbet oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.
Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere.